Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkür ederim.
Evet hocam, Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri bu haftada konuşmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme, bir ziyaretle başlayalım müsaadenizle bu haftaki programımıza. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bugün Türkiye'deydi. İstanbul'da temaslarda bulundu. İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Sonrasında ortak basın toplantısı yaptılar. Gün içinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi Cevat Zarif. Zarif'in ziyaretinin perde arkasında neler var? Bunu konuşalım. Türkiye'ye gelmeden önce de yaklaşık 5 ülkeyle bir ziyaret turu gerçekleştirmiş oldu. Ve Türkiye'de de yine Suriye meselesi gündemin başlıkları arasında, İran'ın nükleer programı, yine Karabağ'daki son durum ve Türkiye-İran ilişkileri noktasında gelişmeler masadaydı. Tabii önümüzdeki günlerde bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti gündemde. Bu ziyaret turunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Amacı neydi? Türkiye ayağı nasıl bir önem teşkil ediyor? Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bölgemizde gerek Güney Kafkasya olsun, gerek Suriye ve Orta Doğu coğrafyasında olsun, Biden yönetimiyle birlikte nasıl bir şablon olacağı ve önümüzdeki günlerde Trump'tan farklı olarak Amerikan politikasının bölgede nasıl şekilleneceği ile ilgili bütün ülkeler, hani güreşte elense çekmek tabiri vardır ya, bir ön yoklama yapıyorlar.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la o nükleer anlaşmayı hangi boyuta taşıyacak? Yani ipler gerilip savaş boyutuna mı gelecek, yoksa anlaşma olup İran'a uygulanan müeyyideler hafifletilecek veya kaldırılacak mı? Ama Amerika'nın dış politikasında son dönemlerde bu think tank kuruluşların vermiş olduğu görüşler çerçevesinde İsrail'in de bastırması, Yahudi lobisi, ki şu andaki yeni hükümette oldukça etkin her zaman olduğu gibi.
Evet.
İran'ı Suriye'den bir şekilde çıkarmak. Rusya da buna artık bir şekilde teşne bir tavır sergiliyor. Şu anda İran Suriye'de sıkışmış durumda. Nükleer anlaşmanın sonuçlarının ne olacağı belli değil Amerika'yla. Öyle bir soru işareti var. Kafkasya'da ise Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda tarafsızmış gibi duran İran, bazı içeriden verilen demeçlerle sanki Ermenilerin yenilmesine pek de gönülleri razı gelmedi. Çünkü
evet,
Azerbaycan'ın sürekli Ermenistan ve Karabağ meselesiyle uğraşıp İran içerisindeki Azerbaycan Türkleriyle bir bağ kurmaması açısından da stratejik kendi açılarından önemliydi bu. Fakat olan oldu. Artık Karabağ meselesinde Azerbaycan kesin bir zafer kazandı. Masa kurulunca acem siyasetidir bu. İranlılar bu masa başlı diplomasiyi iyi bilirler. Ta Pers İmparatorluğundan beri, yani Orta Doğu coğrafyasında Türkiye ile birlikte en köklü devlet geleneğine sahip olan ülkedir İran. Bu nedenle de şu anda 3+3 formülü konuşuluyor. Yani 3+3 formülü nedir? Güney Kafkasya'da Sovyetlerin yıkılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bölge ülkeleri.
Evet.
3 tane de bu bölgede etkin olan ülke Rusya, Türkiye ve İran da dahil, hı-hı, olmak üzere 6 kişilik bir masa oluşturulması ve bu 6 ülkenin ortaklaşa mutabakatıyla bir çözüm bulunması, ki Türkiye'nin de aslında bu Karabağ Savaşı'nın sonlarındaki görüşü buydu. Fakat Putin bir el çabukluğuyla Aliyev'le Paşinyan'ı Moskova'ya çağırdı bir masa etrafında. Onlara neleri empoze etti bilmiyoruz biz. Şu anda bir, hı hı, kesin barış anlaşması imzalanmadı. Ama Azerbaycan'da Karabağ'ın içerisinde bir bölge olan ve bu Karabağ Savaşı'nda ele geçirilen Şuşa'yı kültür başkenti ilan ettiğini söyledi. Oraya büyük yatırımlar yapacağını, işte yeni bir takım ulaşım sistemleriyle vesaire. Şu anda bir bilek güreşi var. Yani bu Güney Kafkasya'da etkinlik mücadelesi. Rusya eski arka bahçesinden vazgeçmek istemiyor. Türkiye Şu andan itibaren Azerbaycan'la Ermenistan'ı bir masaya oturarak ticaret yollarının açılması, ki Türkiye'nin bu saatten sonraki en büyük menfaati Ermenistan'la da sınır kapılarının açılarak Türkiye'den çıkan bir trenin, bir tırın Kafkasya üzerinden Orta Asya ülkelerine, ki Kazakistan çok büyük bir pazardır, çok hızla büyüyen, kalkınan bir ülke. Yani o ülkelerin ihtiyacı olan ürünler Türkiye'de var. Türkiye'nin ihtiyacı olan ham maddeler orada var. Mesela bu sabah haberlerde duydum, Çin'e giden bir tren,
bor yüklü bir trenin
yola çıkması, 12-13 gün sonra oraya varacağının haberi. Bunlar güzel gelişmelerdir ki gelecekte artık işte biz sizinle dostuz, kardeşiz, akrabayız sözleri kuru bir temenniden öte gitmiyor. Eğer kardeşliğimiz, akrabalığımızı pekiştirmek istiyorsak ticaret yapmalıyız. Gidiş gelişlerimizi arttırmalıyız ve ben şahsen bu Karabağ meselesi çözüme bağlanıp Azerbaycan topraklarını geri aldıktan sonra Ermenistan'la bütün geçişlerin açılmasını ve gidiş gelişler ne kadar serbest olursa, bu Balkanlar için de böyledir, Kafkas coğrafyası için de, büyük ve güçlü olan ülkeler daima bu işten avantajlı çıkar, serbestlik politikasına. Çünkü sizin satacağınız bir malınız vardır. Bir değer üretiyorsunuz. Dolayısıyla oradan gelen insanlar en fazla burada iş gücü olarak gelirler, çalışırlar vesaire. Ama bu serbestlik Türkiye'nin ta Doğu Türkistan, Çin sınırına kadar olan bölgesi için önemlidir. Bu nedenle Cevat Zarif'in bugünkü temasları birkaç yönden önemli. Çünkü İran'da bir taraftan Güney Kafkasya'da Türkiye ile birlikte bu şeyden, zaferden nemalanmak ve sanki Azerbaycan'ın bir müttefikiymiş gibi masaya oturmak istiyor. Diğer taraftan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması ve anayasa çalışmaları sırasında bir var olan bu Haçlı Şabi milislerinin oradaki varlığının Amerika tarafından istenmediği, son zamanlarda İsrail'in baskısıyla Rusya'da artık İran'ı kendisine orada rakip görüyor. Çünkü Rusya'da PKK-YPG'nin denetimi dışında kalan rejim bölgesinde Rusya hakimiyetini pekiştirmek istiyor. Burada İran'la bir bilek güreşi var. Bu nedenle İsrail'in de bastırması, ikide bir bombardıman yapması neticesinde İran bu Suriye-Lübnan coğrafyasına sökülüp atılmak isteniyor. Rusya'yı şu anda nötr duruma getirdikten sonra Türkiye burada önemli bir başat aktör konumuna geldi. İşte bütün bunların masaya yatırıldığı bir görüşme vardır. Bunların bir kısmı basın açıklaması olarak medyaya yansır, bir kısmı ise şey kalır, yani bunlar devletin sırrı özel olur, meseleleridir. Evet. Ama barış ortamı olsa da, savaş da olsa, bu Trump'ın gitmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Türkiye'ye karşı söylemlerindeki yumuşama dikkate değer.
Bunu konuşacağız.
Katar'la da ilişkilerinin düzeltmeleri, hep bunlar bölgesel olarak yeni bir dizaynın yapılmakta olduğunu bir göstergeleridir.
Peki hocam. Şimdi geçen haftanın önemli gündem başlıklarından biri de Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında bir Türk gemisine yönelik korsanlar tarafından yapılan saldırı ve 19 kişilik mürettebattan birinin, bir Azerbaycan vatandaşı mühendisin katledilmesi maalesef ve 15 kişinin de kaçırılması. Bu tam da cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da İstanbul Fırkateyni'nin denize indiriliş törenini gerçekleştirmişti. Onun akabinde böyle bir tevafuk olabilir, tamamen alakası olabilir ama ilginç bir denk düşme olayı. Böyle bir günde bu haber geldi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre korsanlar geminin bağlı bulunduğu şirketle temasa geçtiler ve mürettebatla görüştürdüler ve onların iyi olduğuna dair kanıtlar sundular. Bir rehine, yani fidye operasyonu, bir fidye korsanlığı diyebiliriz buna. Ama şunu da biliyoruz, mesela Türkiye'nin yaptığı bazı girişimler Somali'de bir saldırı, bir patlamayla karşılık bulabiliyor. Bu bölgede de 2020 yılında hocam 135 gemi personeli kaçırma olayının %95'i bu bölgede gerçekleşmiş, yine Körfez'inde. Böyle bir vaka da var. Ne dersiniz? Yani bu bir basit bir korsanlık eylemi mi? Yoksa arkasında bir şey aramalı mıyız? Neler söylersiniz?
Şöyle, daha önceki yıllarda da bu Afrika boynuzu dediğimiz Somali kıyılarında, Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nda çok böyle korsan hareketleri olurdu.
Evet.
Gerek Amerika'nın donanma göndermesi, gerek Türkiye'nin de orada üsler kurması vesaire. Orada biraz gevşeyen, azalan bu bir durum. 2020 yılında, yani sizin az önce belirttiğiniz gibi, gemi kaçırma hadiselerinin %95'i bu Gine Körfezi civarında. Hı hı. Bu Gine Körfezi'nin olduğu yer, işte kuzeyde Gana'dan başlıyor, Benin, Togo, Nijerya, Kamerun, Gabon'a kadar giden ama bir de çok zengin petrol yataklarına sahip o İspanyol Ginesi veya Ekvator Ginesi denen bir yer var, ada ülke.
Evet.
Orası Basra Körfezi gibi çok zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip. Kıyıdan itibaren de tropikal bir iklim olması nedeniyle işte kahve, kakao, muz plantasyonlarının olduğu yer. Yani yerin altının da üstünün de çok değerli olduğu, evet, bir bölge. Gine Körfezi çevresi. İşte buradaki insanların da ekonomik olarak çok fakir olması. Yani bu zenginlikten pek nasiplenemiyorlar. İşte burada bir çeteler oluşuyor. Büyük hız tekneleriyle büyük gemilere yanaşıyorlar. İşte oradan değerli eşyalarını alıyorlar veya insanları kaçırıyorlar fidye karşılığında. Büyük gemiyi kaçıramazlar. Yani evet, diyelim ki o gemiyi teslim alsalar sonuçta bir limana gidecekler. O limanda derdest edilirler. Bunlar küçük böyle organize çeteler. O bölgede etkin olan devletlerin istihbarat elemanları, bunların nerede yatıp kalktığını, neyi ne kadar yapabileceklerini az üç aşağı beş yukarı da bilirler. İşte diyelim ki orada mesela Fransa'nın etkin olduğu bölgelerden biri, son dönemlerde Çin orada etkinliğini sürdürüyor. Zaten Afrika'da son dönemde Çin ve Amerika çok etkin bir şekilde abandı. Üçüncü sırada Türkiye geliyor. Yani Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra üçüncü sırada Türkiye. Son 15-20 yıl içerisinde konsolosluk olarak, insani yardım faaliyetleri olarak, ticari
olarak
alanda.
Evet.
Mesela Türk Hava Yol ulaşım sektörü olarak uçuş şey. Yani Türkiye'ye birileri diyor ki çok olmaya başladım burada. Ve Türkiye'de sanırım Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan son kararla bölgede askeri olarak etkinliğini arttırmayı düşünüyor. Çünkü siz bir bölgede ticaret yapmak istiyorsanız, o bölgede var olmak istiyorsanız insanınızı koruyacak bir askeri bir gücünüzün de olması lazım. Hı-hı. Yoksa öldürürler veyahut da iş yapamaz haline gelirler, mallarına el koyarlar. Bunu yapmanın rolü de, yani Amerika'yı herkes sevdiği için Amerika dünyanın dört bir yanında at koşturuyor. Çünkü oralar hemen askeri üsler kuruyor ve kendine yapılan bir saldırıyı misliyle çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. İşte Türkiye'nin de son yıllarda, son dönemde aldığı bir kararla Afrika'nın kuzeyinde Tunus'u ticaret üssü yapmayı düşünüyor ve askeri olarak da tahkim edecek. Libya zaten şu anda Türkiye'nin etkinliğinde. Batı Afrika'da Gana düşünülüyor. Doğu Afrika'da Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti güneyde de. Siz bu bölgelerde bir ticaret merkezleri kurup, yani burası antrepo gibi, oralarda toplayıp oradan bölgeye dağılmak ve bu Gana veya Gabon olabilir. Diğer ülkeler Nijerya, Kamerun biraz daha karışık. Yani çünkü ülkelerin de mesela İngiliz sömürgesi, Fransız sömürgesi olma durumuna göre, ülkelerin işte Müslüman nüfus oranlarına göre, siyasi rejimlerine göre de hassas dengeleri olan ülkelerdir. Yani 53-54 tane ülke var ama her ülkenin kendine göre iç dinamiklerinin farklı olduğu bir coğrafyadır Afrika. Ve birçok analistin görüşüne göre 2050 yılına kadar dünyada nüfus olarak, ekonomi olarak, kalkınma hızı olarak en büyük potansiyele sahip olan kıtanın Afrika olduğu görüldü. Evet. Ve ABD ve Çin'in bu kadar hızlı bir şekilde buraya abanması, Fransa'nın güç kaybetmesi ve Fransa elindekileri kaybettiği için de şimdi Çin'e ve Amerika'ya diş geçiremeyen Fransa'nın, hani affedersiniz, şimdi eşeğini dövemeyen semerini döver hesabı, Türkiye'ye sürekli olarak Doğu Akdeniz'de, Libya'da Yunanistan'la olan ilişkilerinde sürekli Fransa'nın Türkiye'nin karşısına geçmesindeki bir sebep de bir kuyruk acısıdır. Çünkü Sahra altı bölgede kan kaybediyor. 13-14 tane ülkeyi hala kolonyal vergi adı altında sömürüyor. Yani o ülkelerin merkez bankaları Paris'te. Evet. Yani Orta Afrika, Batı Afrika frangını kullanıyorlar. Kendisi euroya geçmiş. Ülkelerin parasını orada blok ederek vergi alıyor dolaylı yoldan. Ticaret tamamen Fransız şirketlerin elinde. Fransız ordusunun %40-50 civarındaki bir kısmı da bu Sahra altı bölgelerde
konuşlanmış
durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Çok sayıda Afrika'dan öğrenci getirildi.
Evet.
Bu öğrencilere Türkiye balık tutmayı öğretmeye çalışıyor. Yani birilerinin onları hala sömürdüğünü bunun farkına vardırıyor. İşte evet. Bu farkındalık Fransa'nın oradan ayağının yani halının altından kaydığını görüyor. Ve bunda da Türkiye'nin dahli
olduğunu
hayli var. Bu nedenle de yani Türkiye'nin Fransa ile olan ilişkilerinin bu kadar
gerilmesinin
sebebi
bu.
Fransa bakıyor altından halı gidiyor ama burada 3-4 tane aktörden bir tanesi de Türkiye. Bu nedenle de Türkiye'yi gözüne kestirmiş ki sürekli olarak işte Yunanistan'a vermiş olduğu ki Yunanistan iflas etmiş bir ülkedir. En son sistem silahları veriyor. İşte her konuda arkandayım diyor. Yoksa Yunanistan'a olan sevgilerden falan değil.
Evet.
Türkiye'ye olan düşmanlıkları.
Evet hocam. Bu noktada bir gelişmeyi de paylaşalım. Siz MGK kararından bahsettiniz. Hemen bu gelişmenin ardından TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere mecliste kabul edildi. Bunu belirtelim. Orada Türkiye daha aktif olmaya devam edecek inşallah. Bir de Gabon Cumhurbaşkanı'nın bu noktada gösterdiği bir fedakarlık var. Kendi özel uçağını o Azerbaycanlı mühendisin cenazesi için kaldırıyor ve bütün girişimleri seferber ediyor Gabon
Şimdi
Cumhurbaşkanı.
Gabon'un şöyle bir özelliği var. Afrika'da kişi başına düşen milli gelir bakımından en zengin ülkelerden biridir.
Evet.
Çünkü nüfusu az. Gabon Müslümanların oranının %5 civarında olduğu bir ülke. Fakat Gabon Cumhurbaşkanı'nın ailesi İslamiyet'i seçti. Sonradan Müslüman oldu ve İslam Konferansı Teşkilatı'na üye oldu. Ve genelde Afrika ülkelerinde Müslüman çoğunluğun üzerinde hep Hristiyanlar ve gayrimüslimler iktidar olur. Burada ise tam tersi bir durum var. Gabon'la gerek diğer İslam ülkelerinin gerek de Türkiye'nin ilişkilerinin böyle düzgün olmasının sebebi devlet başkanının Müslüman olmasından kaynaklanıyor.
Evet.
Ben Türkiye'nin yani o bölgede iş yapabileceği en yakın müttefik olarak da Gabon gösterilebilir. Bir de bu ülkelerde ticaret her geçen yıl artıyor. Türkiye eskiden navlun dediğimiz gemi taşımacılığını yabancı gemilere yaptırıyor idi. Mesela bu geminin Liberya bandralı diyoruz.
Evet.
Liberya bu gemilerden vergi almadığı için yani Türkiye'de olsun, Amerika olsun, Almanya olsun gemi Alman şirketine aittir, Amerikan şirketine, Türk şirketine aittir ama bayrak Liberya bandralı.
Evet.
Yani Afrika'nın batısına bir ülke Liberya. Bakın dünyadaki gemilerin, dolaşan gemilerin
hayresi
Liberya bandralı.
Evet.
Bu vergiden
muaf için.
Olabilmek için. Şimdi siz her geçen gün yeni gemiler denize indirmeye başlarsanız artık yüklerinizin büyük bir kısmını da kendi gemilerinize taşımaya başlarsanız dolayısıyla o korsanlık faaliyetlerine de maruz kalmanız muhtemeldir.
Evet.
Yalnız yani direkt şu devletin etkisi vardır diyemiyoruz ama bu korsanlık hadisesinde yani orada Türkiye'nin olmasını istemeyen Fransa gibi ülkelerin istihbarat teşkilatlarının da onların kulaklarına süfle vermiş olması
muhtemeldir.
Yani o eşkıya birini kaçıracaktır ama hedef olarak bunun gösterilmesi diye düşünülebilir.
Evet.
Geçen hafta bizim Firkate'nin suya indirildiği gün denk gelmesi.
Evet, peki hocam. Şimdi Yunanistan'la ilgili gelişmelere bakalım hocam. 61. istikşafi görüşmeler gerçekleştirildi İstanbul'da. Uzun bir ara verilmişti ve sonrasında da bir karar alınmıştı. İstanbul'da yapılacak denildi ve bu istikşafi görüşmelerin 61. turu yapıldı. Bir sonraki Atina'da yapılacak. Bu ne anlama geliyor? Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir safhaya geçiliyor mu yoksa sıradan daha önce yapılan görüşmeler gibi bir görüşme olarak kayıtlara mı geçecek?
Yani şöyle söyleyelim, Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkileri son 100 yıl içerisinde, hani bir dargın bir barışık deriz. Bizim inkılap tarihi kitaplarında biz hep Yunan'ı denize döktüğümüz, evet, yazılır. İşte destansı bir şekilde. Ama hemen bakıyoruz, Atatürk ve İnönü devrinde Venizelos'la biz sarmaş dolaş olmuşuz. Yani evet, bayağı yakın olmuşuz. Şimdi 90'lı yılları hatırlıyorum ben. Türkiye'de koalisyonların olduğu, ekonominin ve terörün raydan çıktığı dönemlerde Türkiye sıkıştığı zaman Yunanistan'la ilgili bir provokasyon olurdu. Evet. Veya Yunanistan'da işler kızışınca Türkiye'yi suçlayan. Yani bu iç politikadaki sıkışmışlığı dışarıya, evet, aktarma şekliydi. İşte bu Anasol hükümetinde bu, hı-hı, Mesut Yılmaz, evet, Devlet Tansu Bahçeli, Tansu yok.
Yo, daha sonra.
Bülent Ecevit, evet, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli'nin içinde. O hükümet sırasında İsmail Cem Dışişleri Bakanı'ydı. Evet. O İsmail Cem'in de Yunanlarla bayağı bir muhabbeti, yakınlığı var, vardır. Evet. Dolayısıyla onlar bu görüşmeleri başlattılar. Ta 2000'li yıldan 20 yılı aşkın bir süredir bu görüşmeler yapılıyor. Yani Yunanistan'la Türkiye arasında bir takım bu Ege Denizi'nde, adalarda, kıta sahanlığı meselesinde, Kıbrıs meselesinde bir takım sorunlar çıktığında bunu masa başında iki ülkenin bürokratları, yetkililerinin görüşerek bir şeye bağlaması. Yani böyle tribünlere, kamuoyuna şeyler vererek ortamı gerginleştirmemeyi hedefleyen bir toplantıdır bu.
Evet hocam. Toplantı bahsini bu şekilde noktalayalım ama Yunanistan'ın silahlanması noktasında neler söyleyeceksiniz? Kısa bir ara verelim. Aranın akabinde bu soruya cevap arayalım. Değerli dinleyenler, bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz ve birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, az önce Yunanistan'ın silahlanma yarışındaki pozisyonunu soracağımı söylemiştim. Hemen o soruya geçelim. Yunanistan batık bir ülke ama bir taraftan da silahlanma için varını yoğunu sarf ediyor ya da bazı ülkeler silahlanma için Yunanistan'ın ek kredi açıyorlar ya da hibe ediyorlar. Son dönemde de F-35 projesi var. Yunanistan böyle bir silaha, savaş uçağına sahip olma hayali var. Bir taraftan da yakın zamanda ABD üssü Dede Ağaç'ta yer almıştı. Bir ABD üssü oluşturulmuştu orada. Oraya tatbikat için getirilen 30 adet Black Hawk tipi saldırı helikopteri Demokritos havaalanını merkez üs olarak kullanacakmış ve bu şekilde o helikopterler oraya yerleşmiş. Daha başka silah projeleri de var Yunanistan'ın. Bu Yunanistan'ın silahlanma yarışında Türkiye'ye karşı durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Nasıl ki Körfez ülkelerine silah satmak için batılı silah şirketleri İran'la korkuttular yıllarca. Şimdi Yunanistan'ın ekonomisini şöyle düşünelim. Bir asgari ücretli bir ailenin 100 bin lira borcu varsa bu büyük bir borçtur. Ama büyük bir holding için 100 bin lira değil 100 milyon borç olsa ödenebilir nitelikte. Yani evet, sizin ekonomik büyüklüğünüzle alakalıdır borcunuz. Şimdi milli gelirine göre dünyada en borçlu ülkeler sıralamasında Yunanistan en başta olan ülkelerden biri. Yani milli gelirine göre, yani evet, kazancına göre ödemesi gereken borç listesinde dünyada en başlarda yer alıyor. Yani bu performansla o borcu ödemesi de mümkün değil. Bu kadar borç batağına saplanmış ki adaların büyük bir kısmında Alman şirketleri, Almanlar, evet, hatta o Pire Limanı bile Atina'nın bitişinde Alman şirketleri işletiyor. Çinliler bir taraftan sirayet etmeye başladı. Evet. Şimdi bu kadar borç batağında olan bir ülkenin böylesine pahalı silahları alıyor olması, yani birilerinin gazına geliyor gibi geliyor. Evet. Çünkü Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan sonra şimdi Fransa'da bu Ege Adaları'nda kendine uygun bir yer kapabilmek için silah sanayisini, son sistem silahları veriyor. Arkasından o borcu tahsil edemeyeceğini onlar da biliyor. ve bunun karşılığında işte adalarda üs almak, yani üs kurarak giriyorsunuz artık ülkelere dünyanın evet. yeni sisteminde. Fransa işte bu Doğu Akdeniz coğrafyasında etkin olabilmek için Yunanistan'ın bu zaafından faydalanmaya çalışıyor ve başbakan diyor ki bizim aldığımız bu silahlar hiç kimseye karşı tehdit değil. Ama Savunma Bakanı diyor ki biz Türkiye'ye karşı elimiz daha güçlü, Ege'de en güçlü biziz evet. vesaire. Buradan da anlıyoruz ki hedef Türkiye. Fakat onlar ne kadar silah alırsa alsın, yani Yunanistan'ın Türkiye ile karşılaştırdığımızda düşmandır da tehdit olabilecek bir özelliği yoktur Yunanistan. Yani bize düşmandır ama evet. Ermenistan da düşmandır ama tehdit olmaz. Ama evet. bizim bölgemizde bize tehdit edebilecek iki ülke vardır. Güneyde İsrail, kuzeyde Rusya. Evet. Onun dışındaki ülkelerin yani Türkiye'yi yani sirkeleyebilecek, zora sokacak bir gücü yoktur. Ondan emin olabilirsiniz.
Peki hocam. Kıbrıs meselesini konuşalım. Çünkü o da uzun zamandır gündemde bir hali gerçekleşemedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir açıklaması var. Kıbrıs'ı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi Mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söylüyor. Nedir bu yeni fikirler? Neler olabilir?
Bugüne kadar Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tezleri Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini, Kuzey Kıbrıs'ı yok sayarak onları bir azınlık statüsüne getirip o bölgede tek yetkili kendilerini görmesidir. Ve 1974 Barış Harekatı'ndan bugüne kadar Türkiye Kıbrıs'ın hep yanında oldu. Bundan sonra da Türkiye'nin gerek deniz kuvvetlerinin gerek karada, havada ekonomik olarak, siyasi olarak güçlenmesi neticesinde Yunanistan da artık o ezberlerinin değiştirilmesi evet. ve Doğu Akdeniz'deki o mevcut petrol ve doğalgaz yataklarından faydalanabilmek istiyorlarsa Türkiye ile bu işi anlaşarak yapmaları gerektiğini anladılar. Yani Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz yataklarının çıkarılıp dünya pazarlarına sunulması günümüz şartlarında pek mümkün gözükmüyor. Onun için de evet. Çok uluslu şirketler olsun, bazı devletler olsun Türkiye ile Yunanistan'ı masaya oturtup belli bir noktada anlaştırarak bu işe bir çözüm bulmaya çalışıyorlar.
Bu arada hocam İsrail Enerji Bakanı Stenis'in bir açıklaması vardı. Onu da hemen sormak isterim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak istemesi halinde memnuniyet duyacağını ve bunun ticari ilişkiler içinde iyi olacağını söyledi. Böyle bir katılım olabilir mi bu foruma? Türkiye'nin katılması söz konusu olabilir mi? İsrail'in bu bir davet midir?
Ya şöyle düşünelim. Siyasi olarak gerginliklerin olması bir yana ekonomik ilişkiler devam eder. Yani şu anda da Türkiye ile İsrail arasında ticaret devam ediyor. Mesela Mısır'la biz şu anda çok gergin gözüküyoruz değil mi? Yani evet. şu anda Sisi'yi muhatap kabul etmiyoruz. Son günlerde mesela Türkiye'de tarım alanda gübre fiyatlarının yükseldiği falan filan. Biz ham maddeyi İran'dan ve Mısır'dan alıyoruz. İran'dan gemiler gelmeyince Mısır habire şeylere zam yaptı ondan. Yani biz ticaret yapıyoruz. Ticaret, o gemiler gidiyor geliyor. Yani siyasiler demeçler veriyor, beyanatlar veriyor ama şey durmuyor.
Ticaret kesilmiyor.
Dünya ticareti böyle bir şey, küresel evet. sistem. Bazılar da işte bazen muhalif gazeteler diyor, hani siz İsrail'e terörist devlet diyordunuz, şey diyorsunuz işte geçen yıl ticaretiniz şu kadar artmış vesaire deniyor ya. Evet. Bu eşyanın tabiatı böyledir. Muhtemelen de yani olması gereken şey İsrail ile Türkiye'nin bir masanın etrafında oturup eğer Doğu Akdeniz'den İsrail gaz çıkardığı gazı dünya pazarına sunmak istiyorsa bunu Türkiye üzerinden yapmak zorunda. Aklın evet. yolu budur. İsrail de bunu yavaş yavaş görmeye başladı.
Peki hocam. ABD'de yeni yönetim işe başladı. Fakat İsrail ile ilgili bir değişiklik yok yeni yönetimde. Trump döneminde neyse aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Çünkü ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken hemen İsrail mevkidaşıyla görüştü ve İsrail'e bağlılıklarını teyit etti. Bir taraftan da Biden PKK-YPG destekçisi tüm ekibini yeniden topladı hocam. Kim var o ekipte? Sömürge valisi olarak anılan Brett McGurk. Terörü silahlandıran Lloyd Austin Savunma Bakanı, YPG'nin siyasi destekçileri Blinken ve Jack Sullivan var. CENTCOM'da DAEŞ'in Kobani'den çıkarılmasının yıl dönümünde YPG'yi kutlamış CENTCOM. Ne dersiniz bu eski ekibin tekrar toplanmasına?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdiğinde, o Saddam'ı devirme döneminde binlerce tabut Amerika'ya gitti. Amerikan askerinin cenazesi. Dolayısıyla ondan sonraki seçimi Amerikan başkanları kaybettiler. Yani Amerika'da insanlar diyor ki siz küresel hegemon olarak nereyi işgal ediyorsunuz? Yani Afganistan Amerika işgal etmiş. Yüz binlerce insanı katletmiş. Irak'ta Musul'u yerle bir etmiş. Halep diye bir şehir kalmamış. Onların umurunda değil. Oraya giden asker cenazeleri,
evet,
seçimi kazanmasını kaybetmesini etkiliyor. Ve Amerika 2000'li yıllarda bir konsept değişikliğine uğradı. Nasıl ki Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir konsept değiştirdi. Dedi ki artık bundan sonra ben terörle sınırlarımın dışında mücadele edeceğim. Arkasından Fırat Kalkanı başladı. İşte evet. Afrin Operasyonu, en son Barış Pınar Operasyonu, İdlib vesaire. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de 2000'li yıllarda yeni bir konsept geliştirdi. Dedi ki ben başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere dünya genelinde bir kara operasyonu yapacaksam burada yerli bir takım unsurları devreye sokacağım diye söyledi. Bu ne demektir? Şu anda 1984'ten beri dağlarda Türkiye'ye karşı mücadele eden o PKK'lıların, o Kürtlerin gerilla filan dedikleri, evet, bu gerilla taktiğiyle savaşan ve kullanılmaya da müsait olduğu için o PKK'lılar oraya topladı. İnanın PKK'lılar diye bir unsur olmasa, uzaya gitse, Amerikalılar yine bu coğrafya içerisinden kendileri adına savaşacak birilerini bulmaları gerekiyor. Çünkü evet, Amerika'nın yeni konsepti kendileri orada istihbari bilgi vermek, lojistik destek vermek, silahlandırmak ama cephenin ön safında savaşacak bir
fedai bulmak.
Yani şu anda Kürt devleti kurmak, Kürdistan kurmak vesaire, bunların hepsi onlara atılan bir havuçtur. İnan Amerika bıraksın PKK'lıları, YPG'lileri, aynı gün Rusya bunlara, evet, hami olur. Rusya bıraksın, Fransa sahip çıkar. Çünkü artık batılı ülkeler bölgede bu şekilde kullanabilecekleri unsurlar arıyor. Bunlar da en kullanışlı bir aparat olarak karşımıza, evet, çıkıyor. Şimdi gelelim bu Suriye'deki bu
PKK sevici ekibin geri gelmesine.
Son dönemlerde Kandil'de barınamayanların çoğu Sincar bölgesinde, Irak-Suriye sınırında yuvalanmaya başladı ve Türkiye bunu Irak hükümetiyle görüşüyor. Bölgesel Kürt yönetimiyle, Barzani ile görüşüyor. İşte dünyaya mesajlar veriyor. Yani evet, bak diyor, bu kadar terörist unsur bir yerde tehdit oluyor. Ya bunlarla birlikte veya kendi başına bir operasyonun olması da kaçınılmazdır. Yani o kadar silahlı unsur sizin gözünüzün önünde yani 50-100 kilometre ileride tehdit olarak duruyor. Bu da kabul edilemez bir durum.
Bu arada ABD'den Türkiye'yi ilgilendiren iki açıklama da var. İlk açıklama Libya ile ilgili. Deniliyor ki Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ediliyor ve Türkiye ve Rusya'dan Libya'daki güçlerini derhal geri çekmesi isteniyor. Bir başka açıklama da Dışişleri Bakanı Blinken'dan geliyor. Türkiye'yi Rusya'ya yaklaştıracak adımlardan uzak durmalıyız ifadesini kullanıyor. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Libya'da Türkiye'nin olmasını Amerika da istemiyor, Batılılar da istemiyor, Rusya da, Arap ülkelerde. Ancak Türkiye'nin karşısında olmadığı zaman gelecek güç Rusya, onu da ise AFRICOM dediğimiz Amerika'nın Afrika, evet, kıtasındaki birlikleri Türkiye'den daha kötü bir durum olarak görüyor. Bu nedenle Türkiye şu anda Rusya'nın oradaki varlığını dengeleyen bir unsur. Libya konusu önümüzdeki dönemde daha, evet, uzunca bir süre güç bilek güreşi olarak devam edecektir. Ama Amerika'nın en son sözü Rusya ile yakınlaşmasını önlemedi istiyor ya, Türkiye'ye biçilen rol şudur: Rusya'ya yakınlaşmasını engellemek, İsrail'e tehdit olmasını önlemek ve Yunanistan'ı ezmeyecek kadar güçlü olmasına müsaade etmek. Yani kuruyacağı zaman sulamam dal budak salmaya saldığında budanan bir bölgedeki çınar gibidir Türkiye. Şu anda dal budak salmaya başladı ve Türkiye'ye diyorlar ki sen çok olmaya başladın. Yani sana çizdiğimiz bir alan vardı, sen bu alanın dışına taşıyorsun. Yani Amerika'nın aba altından sopa göstermesi, Yunanistan'ı bizim üzerimize sarmaları, Fransa'nın bu kadar agresif hareket yapması, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi sürekli olarak işte hizaya getirmek için demeçler vermesinin altında yatan gerçek bu. Diyor ki sana bir sınır çizdik.
Evet.
Buradan öteye çıkma. Türkiye'de diyor ki artık bu gömlek bana dar geliyor. Olayın özü yani bu. Özü bu.
Peki yeni yönetimin Körfez ülkelerine karşı tutumu da değişti hocam. Daha önce Trump bayağı bir şımartmıştı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire. Şimdi F-35 satışını askıya aldı Biden. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'ni endişelendirdi. Türkiye'ye bir yönelme söz konusu. Hı-hı. Ne dersiniz? Körfez ülkelerinin pozisyonu nasıl bir hale alacak yeni dönemde?
Şöyle, Amerika'da Trump bir tüccar mantığıyla bu işlere bakıyordu. Parayı veren düdüğü çalar diyordu. Yani kim parayı bastırmışsa silahı da veriyordu. Ona destek de veriyordu. Fakat bu yeni yönetim şunu gördü. Birleşik Arap Emirlikleri eline silahı ve gücü geçirince bu bedevi mantığıyla pervasızlaştı. Evet. Mesela Yemen'de Suudi Arabistan'la müttefik olarak Husilere karşı mücadele ediyordu, İran destek. Bu sefer Suudi Arabistan'ı da sattı. Onun karşısına aldı ve kendi kontrolünde ayrı bir grubu destekleyip Yemen'de üçüncü bir cephe açtı. Ruslara karşı Türkiye'yi Amerika biraz tutuyor. Libya'da Ruslarla birlikte hareket etti. Evet. Ulusal mutabakat hükümetini ortadan kaldırmak üzere. Birçok yerde Amerika'nın da ayağına basacak işler yaptı. Dolayısıyla şu anda Biden yönetimi hem parayla satacak. Eskiden olduğu gibi Türkiye'yi de öyle yaparlardı. Parayla satacağı silahı yok kongreden geçecek. Senato onaylayacak vesaire. Yani böyle yalvarta yalvarta verme stratejisine yine eski şeyine döndüler.
Peki hocam. Rusya'ya bakalım. Rusya'da protestolar var. Muhalif Navalny'nin gözaltına alınması, tutuklanması sonrası Navalny'nin destekçileri sokağa döküldü. Sert protestolar vardı ve yine Rus polisinin de sert mukavemetiyle karşılaştılar. Daha sonra tek tek evlerinden bu protestocular gözaltına alındı. İşte Navalny'nin abisi, doktoru vesaire. Rusya'ya karşı ya da Putin'e karşı bir operasyon mu söz konusu hocam?
Şimdi Rus halkı her ne kadar mesela erkeklerinin %80'i diyelim ki yaklaşık olarak vodka içer, alkoliktir.
Evet.
Sanki böyle politikayla ilgili değillermiş gibi filan gözükse de hani biz vatan millet Sakarya deriz ya, böyle devlet millet söz konusu olduğunda Ruslar çok bizden çok çok daha hassastır. Yani imparatorluk bakiyesi bir toplum olduğu için yani bir Rus sıradan bir alkolik Rus'a şahsına küfretseniz belki seslenmez ama yani o devlet kavramını tehdit eden bir söz söylediğinizde size çok böyle usturuplu cevaplar verebilecek insanlardır Ruslar. Şimdi bu Navalny'nin normal şartlarda Batı yanlısı bir politika izliyor ama işte Kırım'da normalde Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini Batılılar istemiyor. Fakat oraya gönderdiği adam da Kırım'ın ilhakından yanaymış gibi gözüküyor. Çünkü öyle bir aksine bir politika sarf etse, nasıl ki Türkiye'de ezana karşı bir beyanat veren hiçbir politikacının bir sonraki seçimde şans olmaz. Rusya'nın da böyle olmazsa olmaz kırmızı çizgileri vardır. Bu adamcağızı Batılılar destekliyor. İşte Soros ve bu Rothschild'lerin vakıflarından destek aldı. 30 yaşın altındaki gençler büyük olarak bu internet medyasını kullananların etkilendiğini ve bu bir WhatsApp mesajıyla, bir Twitter mesajıyla işte Moskova, Petersburg sokaklarını dolduran 30 yaşın altındaki gençler üzerinde çok büyük etkinliğin olduğunu biliyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki Putin şu anda Rusya'nın Sovyet sonrası batmakta olan bir gemiyi tekrar selamete eriştiren bir kaptan gibi Rus halkı tarafından yaklaşık 1/3 Putin'i destekliyor. Yani şu an Putin var olduğu sürece hiçbir muhalifin şansı yok. Dolayısıyla bu küreselciler, Türkiye'de Erdoğan, Rusya'da da Putin'i hiç haz etmezler. Bir an evvel
Trump vardı, tabii.
İktidardan gitmesini isterler. Ve bizdeki o Gezi Parkı benzeri bir hareketle, bir oldu bittiyle bir şeyler yapabilir miyiz diye deniyorlar. Navalny işte böyle bir figür. Yoksa sandığa gidip de Putin'i şu anda değil Navalny, herhangi bir siyasi gücün devirebilme şansı yok. Çünkü Putin hakikaten karizmatik, çok güçlü bir lider. Bunu da bildikleri için artık bu işi gayrimeşru yollardan nasıl yaparız, onun yolunu deniyorlar.
Hocam çok hızlı bir şekilde soracağım. Az önce siz de bahsettiniz 30 yaş altı gençlerin sosyal medyayla örgütlendiğini. Bu konuda hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir endişesi var. Sosyal medya şirketlerinin devletlere karşı güç kazandığı, kazanması endişe verici diyor. Merkel bu konuda bu şirketlerle, bu şirketlere karşı işbirliği yapılmalı diyor. Putin bu şirketler devletlerle rekabet etme noktasına geldi diyor. Ne dersiniz?
Ya şu anda Trump'ın adamlar soluğunu kestiler. Bu nedenle artık her ülke bu WhatsApp benzeri, Twitter benzeri, Facebook benzeri kurumları denetlemeleri mümkün olmadığına göre, çünkü fişi
başkalarının
elinde olduğu için alternatif olarak bu şeyleri yapmaları lazım. Mesela navigasyon cihazı var diyelim ki, bunu Amerikalılar çıkardan, Ruslar da onun bir
muadilini
çıkarttı. Yani bizim şu anda oturup kafa yorup ki Pakistan'dan Senegal'e kadar, Endonezya'dan Tataristan'a kadar bütün İslam coğrafyası da bizim gözümüzün içine bakıyor. Yani bunu yapabilecek kapasite bir tek biz varız. Yani navigasyon cihazından tutun da bu bip dediğimiz bu mesaj, Facebook vesaire şeylerde alternatif şeyler üretmemiz lazım ve hepsinden önemlisi de gençlerimiz şu anda gece sabahlara kadar internetin başında oyun programlarıyla uğraşıyor. Yani artık ilahiyat fakülteleri açmaya kafa yorduğumuz kadar, Kur'an kurslarına kafa yorduğumuz kadar bu gençlere hitap edebilecek, yani onların ilgisini çekebilecek ve içinde de İslami mesajlar olan programlar, yazılımlar geliştirmek en önemli unsur diye
Son
düşünüyorum.
Son olarak hocam, çok kısa bir şekilde, Avrupa'da aşı savaşları var. Bir taraftan da Hollanda'da Covid-19 tedbirlerine karşı protestolar var. Bunu da değerlendirelim.
Bize şimdi sürekli olarak Avrupa'nın, Batı'nın ne kadar medeni olduğunu öğretmeye çalıştılar kitaplarda filan. Dünya nüfusunun %5'ini oluşturan Avrupa Birliği ülkeleri aşı, dünyadaki mevcut üretilen aşının %17'sini sipariş vermişler. Hala daha fazlasını alabilmek için mücadele ediyorlar. Ambargolar uyguluyorlar. Evet. Kendi ülkesinde üretilen aşıların başka ülkelere gitmesini engelliyorlar. Hatta Covid nedeniyle sokak gösterileri başlayacak olan Hollanda'da dükkanların, vitrinlerin önüne tahtadan bariyerler koyuyorlar. İşte bunların işler kötüye gittiğinde ne kadar barbarlaşacağının bir göstergesi.
Hocam bu arada programımızı noktalamadan önce malum kış şartları, bizler evimizdeyiz, sıcakta, sıcak yuvamızdayız. Ama mültecilerin yaşadığı zorlu şartları da temas etmeden geçmeyelim. İdlib'de son yağışlarla birlikte seller oldu, çadırlar sel altında kaldı. İnsanlar zor şartlarda yaşıyor. Hakikaten bir mahrumiyet var. Bu konuda da neler söylersiniz, bu duygu ve düşüncelerinizi alalım, noktalayalım.
Evet, şu anda gerek İdlib bölgesinde, gerek Suriye'nin diğer bölgelerinde evinden yurdundan olmuş milyonlarca mülteci çadırlarda çok zor şartlarda yaşıyor. Ve onlar orada üşürken biz burada sıcak yatağımızda rahat yatıyor ve hiçbir endişe duymuyorsak bunun bir vebalinin olduğunu, en azından bunlarla ilgili dert edip elimizden geldiğince, karınca kadarınca buna da bir katkıda bulunmayı düşünmeliyiz. Bu bir insanlık vazifesidir.
Evet, Hüdayi Vakfı da bu noktada kendine dert edinmiş vakıflardan ki kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalara da destek vermek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu hafta da programımızı bu şekilde noktalamış oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya tekrar Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.